Ayrım 4, sayfa 40. Son eser, James Clavell. Amerikalılar Gray'e baktılar. Kısa bir sessizlikten sonra herkes ayağa kalktı. Rahatsız edici bir başka sessizlikten sonra da Gray rahat komutunu verdi. Aralarında yalnız Peter Marlowe kımıldamamıştı. Hala koltukta oturuyordu. Kral ayağa kalk diye fısıldadı. Şimdi senden alacak öncünü. Haydi kalk. Uzun deneylerinden sonra Gray'in ne zaman ters olduğunu iyi öğrenmişti ve ilk kez Gray'in bakışlarının kendi üzerinde değil Peter Marlowe üzerinde olduğunu görüyordu. Gray kulübeyi boydan boya geçip ağır ağır geldi. Peter Marlowe'un önünde durdu. Bir an için bakışlarını Marlowe'dan uzaklaştırıp yumurtalara dikti, sonra krala, sonra da Peter Marlowe'a baktı. ''Yuvandan epeyce uzaktasın değil mi Marlowe?'' Peter Marlowe sigara tabakasını çıkardı, bir parça tütün alıp dikkatle sardı. Dudaklarının arasına yerleştirdi. Uzun süren bu işlemin doğurduğu sessizlik Gray'in suratında şamar gibi çakmıştı. ''Bilmem ki ihtiyar,'' dedi yavaşça. ''Bir İngiliz istediği yeri yuvası yapabilir, öyle değil mi?''
''Kolundaki bant nerede?''
''Belimde.'' ''Kolunda olması gerekirdi, kurallar böyle diyor.''
''Onlar Japların kuralı. Sevmiyorum Jap kurallarını.''
''Aynı zamanda kampın da kuralı bu.''
Sesleri alçak perdeden sakindi. Amerikalıların kulaklarını rahatsız edici bir tona hiç ulaşmamışlardı. Ama Gray de durumun farkındaydı, Marlowe da. Birden aralarında savaş ilan edilmişti. Peter Marlowe Japonlardan nefret ediyordu. Ona göre Gray Japonların temsilcisiydi. Zira Gray Japonların kurallarını kampta geçirtmeye çalışıyordu. Durup dinlenmeden bununla uğraşıyordu. Aralarında derin bir nefret vardı. Peter Marlowe Gray'in kendinden sınıf farkı ve aksanı yüzünden nefret ettiğini, Gray'in özendiği her şeyin onda olduğunu iyi biliyordu. Gray yetkisine güvenip emretti, "Tak bandana." Peter Marlowe omuzlarını silkip kemerinden bantı çıkardı, bileğinden geçirip sol koluna taktı. Üzerinde sınıfı ve rütbesi vardı, uçuş değmeni, kraliyet hava kuvvetleri. Kralın gözleri büyümüştü. ''Hay tanrım, bir subaya, ben de az kaldı.'' ''Gray, öyle yemeğinizi kestiğim için üzgünüm.'' dedi. ''Ama biri bir şey kaybetmiş, onu arıyoruz.'' Kral az kalsın haykırıyordu. ''Hey tanrım, kayıp mı etmiş?'' ''Olsa olsa Ronson'dur bu.'' Korkudan eli ayağı buz kesilmişti. Allah'ın cezası çakmaktan bir kurtulabilse, Gray alaycı. ''Neyin var onbaşı?'' diye sordu. Kralın yüzünü ter bastığını kaçırmamıştı tabii. Kral kendini tutmaya çalışarak ''Hava sıcak.'' dedi. ''Neredeyse yağmur yağacak.'' Terden gömleğinin gövdesine yapıştığını hissediyordu. Kapana kısılmıştı işte. Gray'in kedi fareyle oynar gibi kendisiyle oynadığını seziyordu. Kulübeden kaçmayı düşündü ama önünde Peter Marlowe duruyordu. Gray kolayca yakalardı onu. Üstelik kaçmak suçu kabul etmek olacaktı. Gray'in önemli bir şey söylediğini fark edince düşüncelerinden sıyrıldı. ''Ne dediniz efendim?'' Bu kez efendim alaycı değildi. Çünkü kral Gray'e inanamaz gözlerle bakıyordu.
''Albay Sellers'ın altın yüzüğünü kaybettiğini söyledim.'' Gray keyifle tekrarlamıştı bunu. Emindi artık kral yakalanmıştı. Bir an için kral uçmak üzere olduğunu sandı. Ronson değil işte, yok yere telaş. ''Sellers'ın Allah'ın cezası yüzüğü.'' O yüzüğü 3 hafta önce Sellers hesabına yüklüce bir kârla satmıştı. Bu yüzden de Sellers çalındığını haber vermişti. Pis yalancı. ''Ya,'' dedi, ''çalınmış ha, güleyim bari.'' ''Çalınmış öyle mi?'' ''İnanılır gibi değil.'' ''Neden olmasın? Sen inanmıyor musun?''
Kral karşılık vermedi ama güldü. ''Çakmak değil, kurtulduk.'' Gray,
''Albay Sellers'ı tanıyor musun?'' diye soruyordu.
''Biraz efendim, birkaç kez bridge oynadım.'' Kral soğukkanlılığına kavuşmuştu artık. Gray huzursuzca ''Yüzüğü hiç gördün mü?'' diye sordu. Kral belleğini zorladı. 2 kez göstermişti albay yüzüğü. Bir keresinde kraldan satmasını istemiş, ikincisinde de yüzüğü tartmışlardı. Masum bir tavırla ''Hayır efendim.'' dedi. Hiç tanık yoktu suçlanması olan haksızlığı.
Gray yüzüğü hiç görmediğine emin misin diye sordu.
Elbette eminim efendim.
Gray birden bu kedi fare oyunundan yoruldu ve yumurtalar yüzünden çok sinirlendiğini fark etti. Onlardan birini yiyebilmek için her şeyi, ama her şeyi yapmaya razıydı. Peter Marlowe, ateşin var mı Gray, ihtiyarı olan diye sordu. Kendi basit çakmağını almamıştı, bir sigara içmeyi çok istiyordu. Gray'e duyduğu nefret dudaklarını kurutmuştu. Hayır, nereden bulursan bul ateşi bana ne diye düşündü Gray. Sonra Peter Marlowe'un krala seslendiğini duydu. Senin Ronson'u rica edebilir miyim? Gray onlardan uzaklaşmaya başlamışken ağır ağır geri döndü. Peter Marlowe'a krala gülümseyerek çakmağı bekliyordu. Sözler havada asılı kalmış gibiydi. Kulübenin her köşesinde yankılanıyordu. Peter Marlowe sol cebine koymuştun galiba diye ekledi. O dakikada kral öldü dirildi, öldü dirildi. Kulübede kimse soluk almıyordu. Kralın nasıl yakayı ele verdiğini izliyorlardı o dakikada. Birazdan kralın tutuklanıp götürülüşünü, hücreye konuşunu, yani olanaksız kabul edilen her şeyi göreceklerdi. İşte Gray, işte kral ve işte kralın yardakçıları. Herkes oradaydı. Bazıları dehşete kapılmış, bazıları heyecanlı, bazıları da üzgündü. Dino kızgınlıkla kara kaplı kutuyu bekleme sırası yarın bendeyken böyle münasebetsizlik olur mu diye düşündü. Gray neden yakmıyorsun sigarasını diye sordu. Birden açlığı geçmiş adeta doymuş gibiydi. Gray kralın listesinde bir Ronson olmadığını biliyordu. Kral çakmağı çıkardı, Peter Marlowe'un sigarasını yaktı. Alev dümdüz, tertemizdi ve Peter Marlowe gülümsedi. Teşekkürler dedi. Ve o zaman yaptığı hatanın farkına vardı. Gray demek böyle deyip çakmağı aldı. Her şeyin sonunun geldiğini anlatmak için söylenmişti bu sözler. Kral yanıtlamadı, zaten verecek yanıtı da yoktu, sadece bekledi. Artık yakalandığına göre korkusu geçmişti, yalnız aptallığına kızıyordu. Kendi aptallığı yüzünden yakayı ele veren bir adam, adam sayılmazdı. Kral olmaya da hakkı yoktu. Kral demek akıllılık, kuvvet, şans demekti. Gray vurucu sorusunu sordu. Nereden çıktı bu onbaşı? Peter Marlowe'un midesi kasıldı, zihni deli gibi çalıştı ve sonra benim o dedi. Yalan söylediğinin belli olduğunu biliyordu ama yine de çabuklukla ekledi. Poker oynadık, kaybettim yemekten hemen önce. Gray de, kral da şaşkınlıktan gözleri kocaman ona baktılar. Gray ne dedin diye sordu. Peter Marlowe benimdi, kaybettim pokerde diye yineledi. Bendeki kağıt tutmadı, anlatsana dedi topu krala atıp. Kralın zihni hala karışıktı ama reflekslerini yitirmemişti. Ağzı kendiliğinden açıldı ve çakmağını oynamadık ama bende de bir full vardı. Neydi kartlar? As vardı. Peter Marlowe hiç duraklamadan girmişti söze. Allah'ım pokerin kuralları neydi diye zihnini zorladı. Bir gök gürültüsü sessizliği yardı, uzaklarda yankılanarak kayboldu. Kral ağzını açmıştı ama Gray durdurdu onu, tehdit eder gibi Marlowe'a sordum diye bağırdı. Peter Marlowe çaresiz kalmıştı, krala baktı, gözlerinden bir şey anlaşılmıyordu ama kral biliyordu. Gel dedi, gösterelim ona. Hemen kartları aldı, hiç duraklamadan benim istediğim kartlar diye başladı. Gray deli gibi haykırdı. Marlowe'un anlatmasını istiyorum. Tek bir kelime daha edersen adalete müdahale suçuyla atarım seni içeri. Kral bir şey demedi. O yeterince ipucu vermişti zaten. İstediğim kartlar sözleri Peter Marlowe'un belleğini yeterince aydınlatmıştı. Hatırladı. Oyunu kabahatlarıyla hatırladığına göre Gray ile oynayabilirdi. Canım pokerde bilinmeyecek bir şey yok diye başladı. Gray yalanını yakaladığına emindi. Full'ün ne olduğunu söyle diye bağırdı. Peter Marlowe adamın gözlerinin içine soğuk soğuk baktı. Ne kanıtlamaya çalışıyorsun Gray? Pokerde full'ün 3 ve 2 benzeyen kağıttan ibaret bir el olduğunu çocuklar bilebilir. Onda kare vardı, kazandı. Daha anlatmamı istiyor musun? Odadakiler derin bir soluk aldı. Gray artık hiçbir şey yapamayacağını anlamıştı. Marlowe'a karşı terslik etmekten başka yapacağı şey yoktu. Ama şimdi Changi'de bile bu tersliğe hakkı kalmamıştı. Sıkıntıyla öyle diye mırıldandı. Çocuklar bilebilir. Çakmağı krala verdi. Bunu da listeye yazdırmayı unutma. Bir krala baktı, bir de Marlowe'a. Başlıyorum efendim. Artık tehlike geçmiş olduğuna göre kral rahatladığını belli edebilirdi. Gray Peter Marlowe'a son olarak baktı. O bakış hem bir tehdit hem de bir vaatti. ''Okulun seninle iftihar edebilir.'' dedi. Arkasını dönüp hızla kulübeden çıktı. Peter Marlowe Gray'in ardından dik dik baktı. Adam tam kapıdayken gereksiz yere yüksek sesle ''Senin çakmağını alayım biraz.'' dedi krala. ''Benimki nerede bilemiyorum.'' Ama Gray ne geri dönmüş ne de bir şey söylemişti. Sıkı adam diye düşündü Peter Marlowe. Sağlam sinirleri var. Bir ölüm kalım savaşında insanın yanında olması gereken bir adam. Kaçınılması gereken bir düşman. Kral elektrikli sessizliğin içinde yavaş yavaş koltuğuna oturdu. Peter Marlowe da çakmağı alıp sönmüş olan sigarasını yaktı. Kral otomatik olarak pakete el atıp bir kova aldı, dudaklarının arasına yerleştirdi. Peter Marlowe uzanıp Ronson'la yaktı. Kral çakmağın alevine bakınca Peter Marlowe'un elinin de en az kendisininki kadar titrediğini gördü. Kulübenin içine göz gezdirdi. Heykel gibi katılıp kalmış adamlara baktı. Sırtından aşağı süzülen terleri, ıslanıp üzerine yapışan gömleği hissetti. Dışarıda tabak gürültüleri başlamıştı. Dino ayağa kalkıp çevresine bakındı. Sevinçle karavana diye bağırdı. Sessizlik büyüsü bu sözlerle bozulmuştu. Herkes eşyalarını alıp kulübeden çıktı. Peter Marlowe ile kral yalnız kalmışlardı. 3. Bölüm. İki adam bir süre karşılıklı oturdular, kendilerini toplamaya çalıştılar. Sonra Peter Marlowe titrek bir sesle ''Tanrım, burnumuzun dibindeydi.'' dedi. Kral biraz durdu. ''Evet.'' dedi. İsteksizce omuzlarını silkti. Sonra cüzdanını çıkarıp içinden $2-10 banknot çekti. Masanın üzerine koydu. ''İşte.'' dedi. ''Şimdilik bu kadar. Bundan sonra haftalık alacaksın. Her hafta $20.''
''Ne?''
''Sana haftada $20 vereceğim.'' Kral bir süre düşündü. ''Ama haklısın.'' dedi.
''Daha fazla layık sana, 30 yapalım.''
Gözleri kolundaki rütbeye takılınca ''Efendim.'' diye ekledi. Sesi çatallaşan Peter Marlowe ''Bana hala Peter diyebilirsin.'' dedi. ''Şu paralara gelince istemiyorum onları.'' Kalktı gitmeye hazırlandı. ''Sigaralara teşekkürler.''
Kral şaşkınlıkla ''Hey bekle biraz.'' dedi. ''Ne oluyor sana?''
Peter Marlowe gözlerinden kızgınlığı açıkça okunarak krala baktı. ''Sen beni ne sanıyorsun? Paranı al da turşusunu kur.''
''Nesi varmış benim paramın?''
''Paran değil, davranışların.''
''Ne zamandan beri davranışlar paranın değerini düşürüyor?''
Peter Marlowe kızgınlıkla döndü, kapıya doğru yürümeye başladı. Kral yerinden fırlayıp Peter Marlowe ile kapı arasında durdu.
''Bir dakika.'' dedi, sesi yumuşamıştı. ''Bir şey öğrenmek istiyorum, neden korudun beni?''
''Garip mi geldi sana? Seni zor duruma ben düşürdüm. Elin kolun bağlı mı bırakacaktım, ne sanıyorsun beni?''
''Bilmiyorum, anlamaya çalışıyorum.''
''Suç benim de, özür dilerim.''
Kral sertçe özür dileyecek bir şey yok dedi. ''Benim suçumda, aptalca davrandım. Seninle ilgisi yok.''
Peter Marlowe'un çehresi gözleri gibi kas katıydı. ''Fark etmez.'' dedi. ''Ama seni çaresiz bırakabileceğimi sandıysan beni berbat biri kabul ettin demektir. Hele bunun karşılığında senden para almamı bekliyorsan işte o zaman çeker giderim. Böyle bir parayı kimseden almam ben.''
''Lütfen biraz otur.''
''Neden?''
''Allah kahretsin, çünkü seninle konuşmak istiyorum.''
Elinde kralın yemek tabaklarıyla kapıya gelen Max onları görünce durakladı.
''Bağışla.'' dedi dikkatle, ''yemeğini getirdim, biraz çay ister misin?''
''Hayır, çorbamı da tek içecek bugün.'' Pilav tabağını alıp masanın üzerine koydu. ''Peki.'' dedi Max, hala tereddüt ediyordu. ''Acaba kral bu İngiliz'in hesabını görmek için yardım isteyecek miydi?'' 40 kişi Max, ötekilere de söyle, bizi biraz yalnız bıraksınlar.
Tabii, Max anlayışla ayrıldı.
Kralın bir subayı pataklarken tanık istemeyişini çok doğru bulmuştu. Kral yeniden Peter Marlowe'a baktı. Tekrar soruyorum, biraz oturacak mısın? Pekala, dedi Marlowe. Kral sabırla dinle diye başladı. Beni fena şaşırttın, bana yardım ettin. Benim de yardım etmem gerekir. Sana para verdim çünkü sana teşekkür etmek istedim. ''Eğer istemezsen sen bilirsin. Ama seni kırmak istememiştim. Kırdıysam özür dilerim.'' Peter Marlowe yumuşamıştı. ''Kusura bakma.'' dedi. ''Çabuk sinirlendim. Anlamamışım.'' Kral elini uzattı. ''Anlaşalım.'' Peter Marlowe da uzattı, el sıkıştılar. Kral dikkatle, Gray'den hoşlanmıyorsun değil mi diye sordu.
Hayır.
Neden? Peter Marlowe omzunu silkti. Kral pilavı ikiye ayırdı. Çokça kısmını Peter Marlowe'a verdi. Haydi yiyelim. Peter Marlowe geri kalan pilava bakıp ya sen diye sordu.
Aç değilim. İştahımı kuşlar götürdü. Tanrım ne dakikalardı. İkimizin de yakalandığına emindim.
Peter Marlowe evet dedi gülümseyerek. Çok eğlenceliydi değil mi?
Ha? O heyecan. Sanırım yıllardır bu denli eğlenmemiştim.
Tehlike heyecanı. Sen de anlamadığım çok şey var dedi kral yorgun bir tavırla. Yani bu durumun seni eğlendirmiş olduğunu mu söylemek istiyorsun?
Elbette.
Sen eğlenmedin mi? İyi bir uçakla dalış yapar gibiydi. Bir yandan korkutur seni, bir yandan da korkmazsın. Olayı hem yaşarken hem yaşadıktan sonra kendini hafiflemiş hissedersin.
Aklını kaçırmışsın sen.
Madem eğlendirmiyordu seni, o zaman ne demeye poker lafını ortaya atıp beni sıkıştırdın? Korkudan ölecektim neredeyse.
Seni sıkıştırmadım, neden sıkıştırayım seni?
Heyecanı arttırmak, beni denemek için. Kral ter basan yüzünü sildi, gözlerini ovuşturdu.
Yani sen beni bilerek mi sıkıştırdın?
Tabii, soruyu sana attığım zaman isteyerek yaptım bunu.
Şu işi açıklığa kavuşturalım, yani beni denemek mi istiyordun?
Tabii ahbap, ne var bunda? Anlamıyorum.
Hey tanrım dedi kral, yine sinirden terliyordu. Neredeyse yakayı ele veriyorduk, sen yine de oyun oynadın ha?
Soluk almak için durdu. Delilik tam delilik. Sana ipucu verdikten sonra durakladığını gördüğümde de ölüp ölüp dirildim. Gray de önce senin gibi düşündü. Oynuyordum onunla. Oyunu çabuk bitirdim çünkü yumurtalar soğuyordu. Hiç işime gelmezdi bu.
Sanırım yumurtaları kötü bulmuştun.
Hayır, kötü olduğunu söylemedim. Peter Marlowe durakladı, dinle. Fena değil demek, mükemmel demektir. Birisinin yaptığını överken onu utandırmamak için böyle deriz.
Sen gerçekten acayipsin. Kellemi tehlikeye atıyor sonra oyun oynuyorsun. Sana para veriyorum, hakaret kabul ediyorsun. Bir şey fena değil diyorsun, sonra da mükemmel demek istediğini söylüyorsun.
Hey tanrım, sanırım ben basit bir adamım. Başını kaldırıp Peter Marlowe'un yüzündeki şaşkın ifadeyi görünce gülmeye başladı. Peter Marlowe da gülmeye başladı. Sonunda iki adam da deli gibi gülüyorlardı. O sırada arkasında öteki Amerikalılarla Max kapıda göründü. Max yutkunarak ne oluyor burada diye sordu. Herifi 2.80 yere uzattığını sanıyordum.
Dina kutsal Meryem dedi. Önce kral yakalanma tehlikesi geçiriyor, sonra da ona bu oyunu oynayan adamla karşılıklı geçmiş gülüyor.
Max hiç anlamıyorum dedi. O meşhur tehlike ıslığını duyduğundan beri yüreğinin çarpıntısı dinmemişti.
Kral başını kaldırdı. Dikkatle bakan adamları gördü. Paketindeki sigaraları çekip aldı, uzattı. Al Max, adamlara dağıt. Kutluyoruz.
Max sigaraları kaptı. Hey teşekkürler.
Bu sefer çok yakında tehlike. Senin adına çok sevinçliyiz.
Kral dikkatle yüzlerine baktı. Bazıları samimiydi. Bunları aklının bir köşesine yazdı. Bazıları ise sahte bakıyordu. Onları da biliyordu zaten. Adamlar Max'ın teşekkürünü tekrarladılar.
Max adamları yine dışarı çıkardı. Ganimeti bölüşmeye başladılar.
Yavaşça amma iş diye söyledi. Herhalde şok geçiriyor. Birazdan herifin tepesine binecektir.
O sırada kulübeden yeni kahkahalar yükselince omuzları silkip sigarasını yaktı.
Aklını kaçırmış mutlaka dedi.
Peter Marlowe midesini tutarak Tanrı aşkına bir şeyler yiyelim diyordu. Ve yemeye başladılar. İkide bir tutan gülme krizlerine rağmen yediler. Peter Marlowe yumurtaların soğumasına çok üzülmüştü ama kahkahalar biraz ısıttı onları. Bir ara sesini ifadesizleştirmeye çalışarak
''Biraz tuzsuz değil mi?'' diye sordu.
''Ya galiba, oysa yeterince koymuştum.''
Kral uzanıp tuzluğu aldı, dönüp de Peter Marlowe'un gözlerinin içindeki şakacı pırıltıları görünce durakladı. Kendini tutmaya çalışıyordu ama içinden gülmeye başlamıştı.
''Allah kahretsin, yine ne oldu?''
''Ya şakaydı tabii, siz Amerikalılar şakayı sezemiyorsunuz bir türlü.''
''Cehennem ol, yeter be, gülme artık.''
Yumurtaları bitirdiklerinde kral kahve yapmaya başladı. Bir yandan da sigaralarını arandı. Sonra çocuklara verdiğini hatırladı. Uzanıp kara kutuyu açmaya başladı. Peter Marlowe tütün tabakasını uzattı. Bundan denesene. Sağ ol ama içemem onu. Gırtlağımı berbat ediyor. Bir dene. Güzelce harmanlanmıştır. Bir Javalı'dan öğrendim nasıl yapılacağını. Kral merakla tütün tabakasını aldı. Tütün o ucuz, rezil tütündü ama saman sarısı değil. Koyu altın sarısıydı, kuru da değil, hafif nemliydi. Toz değil, tam tütün gibi kokuyordu. Hafif tatlı, kuvvetli bir koku. Sigara kağıtlarını çıkardı, oldukça fazla bir miktar tütün aldı, kağıda koyup sardı, artanlar da yere döküldü. ''Hey ulu tanrım'' diye düşündü Peter Marlowe. ''Dene dedik, bir avuç al demedik.'' Yerdeki tütünü alıp tabakasına koyması gerektiğini biliyordu ama yapmadı. Bir dosta karşı bazı işler yapılmaz diye düşündü. Kral çakmağı çaktı. İkisi de çakmağı görünce güldüler. Kral önce dikkatli bir nefes çekti, sonra bir tane daha, sonra derin bir nefes, şaşkın. ''Ama nefis bir şey bu.'' dedi. ''Kuva kadar değil ama bu...'' durdu, düzeltti. ''Hiç fena değil.'' Peter Marlowe hiç de fena değil diyerek güldü. Nasıl yapıyorsun bu mereti? Meslek sırrıdır. Kral elinde bir altın madeni olduğunu biliyordu zaten. Dikkatli, uzun bir işlem olmalı dedi. Aslında çok kolay. Önce tütünü çayda ıslatıyorsun, sonra sıkıyorsun. Üzerine biraz beyaz şeker koyup karıştırıyorsun. İyice şekeri emince hafif ateşte tavaya koyup ısıtıyorsun. Birbirine yapışmaması için durmadan karıştırman gerek. Böylece oluyor. Ne çok kuru, ne çok nemli. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 52.